Ayrım 21.
Sayfa 241. Buna göre başkomutan erleri tıpkı yürüyüş halindeki gibi silahları kılıflarına geçirilmiş, sırtta kaput ve hiçbir hazırlık yapmamış olarak görmek istiyordu. Kutsova bir gün önce Viyana'dan Yüksek Savaş Şurası'ndan bir üye gelmiş, Arşidük Ferdinand'la Mak'ın ordusuna yetişip onlarla birleşmek için en kısa süre içinde harekete geçirilmesi teklifinde bulunmuş, isteğinde ısrar etmişti. Bu birleşmeyi uygun bulmayan Kutsov ise ileri sürdüğü bir delil olarak Avusturya'yı generale Rusya'dan gelen ordunun acıklı durumunu göstermek niyetindeydi. Bu amaçla alayı karşılamak için yola çıkmak istiyordu. Öyle anlaşılıyordu ki alay ne kadar kötü durumda görünürse başkomutan bundan o kadar hoşlanacaktı. Gerçi emir subayı bütün bu noktaları bilmiyordu ama alay komutanına başkomutanın kesin emrini bildirmekten geri kalmadı. Erlerin kaputlu, silahların üzerlerine de kılıf geçirilmiş olarak görünmesini, aksi olursa başkomutanın hiç hoşnut olmayacağını da bildirdi. Alay komutanı bu sözleri dinledikten sonra başını eğdi, hiç konuşmadan omuzlarını silkti, sonradan içinden gelen kuvvetli bir hareketle ellerini açtı. "İşte yaptık sanki," diye söylendi, sonra tabur komutanına azarlar gibi konuştu. "Ben size demedim mi Mihail Mitriç, madem yürüyüş halinde görmek istiyor, o halde erlerin kaputlu olması gerekir," diye söylemedim mi? Aman Allah'ım! Kesin bir tavırla öne doğru bir adım attı. Kumanda verdiği zamanki sesiyle "Bölük komutanı baylar, başçavuşlar," diye bağırdı. Biraz önce gelen emir subayına döndü, söz ettiği kimseye derin bir saygı beslediğini belirten bir tavırla "Yakında mı teşrif edecekler?" diye sordu. "Bir saate kadar sanıyorum. Üniformaları değiştirmeye vakit bulabilecek miyiz acaba?" "Bilmiyorum generalim." Alay komutanı saflara karışıp erlerin yeniden kaputları giymeleri için emir verdi. Bölük komutanları koşarak bölüklerinin başına gittiler. Başçavuşlar telaşa düştüler. Kaputların durumu pek o kadar iyi değildi. Birliklerin meydana getirdiği düzenli sessiz dörtgenler bir anda dalgalandı, dağıldı, konuşmalarla uğuldamaya başladı. Her tarafta erler sağa sola koşuyor, eşyalarını arkadan omuzlarının üzerinden aşırıyor, çantalarını başlarının üzerinden çıkarıyor, üniformalarını çıkarıp kaputları giymek için ellerini yukarılara kaldırıyorlardı. Yarım saat sonra her şey eski düzenli haline gelmişti. Yalnız birliklerin meydana getirdiği dörtgenler şimdi siyahtan kül rengine dönmüştü. Alay komutanı gene sarsılan yürüyüşüyle alayın karşısına geçti, ona uzaktan baktı. Birden duraklayarak "Bu da ne? Bu da ne?" diye bağırdı. "Üçüncü bölük komutanını çağırın bana." Saflar arasında "Üçüncü bölük komutanı generale, komutan generale, üçüncü bölük komutanı" sesleri dalgalandı. Bir emir subayı geç kalmış olan subayı aramaya koştu. Aşırı bir çabayla bağıran erlerin sesleri eninde sonunda "Generale, üçüncü bölüğe şeklini alıp da gereken hedefe ulaşınca" aranan subay bölüğün arkasından göründü ve koşmaya alışmamış yaşlı bir adam olduğu halde beceriksizce ayakları birbirine takıla takıla koşar adım generale yaklaştı. Yüzbaşının yüzünde ezberleyemediği dersi tekrarlaması emredilen bir öğrencinin tedirginliği vardı. O kırmızı yanaklarında belliydi ki içkiyi fazla kaçırıyordu, yer yer lekeler belirmişti, dudakları kımıldayıp duruyordu. Yüzbaşı generale yaklaştıkça adımlarını yavaşlatıyordu. Soluk soluğa onun yanına geldiği zaman alay komutanı yüzbaşıyı tepeden tırnağa süzdü. Sonra alt çenesini ileri doğru uzatarak 3. bölüğün saflarında sırtına öbür kaputlar arasında göze batan fabrikada dokunmuş çuha renginde kaput geçirmiş olan eri işaret etti. "Siz neredeyse erlere sarafan giydireceksiniz." Sarafan, Rusya'da kadınların giydiği milli bir elbise. "Bu ne?" diye bağırdı. "Hem siz neredeydiniz? Başkomutan bekleniyor. Siz yerinizden ayrılıyorsunuz." "Öyle mi ha? Ben size erleri teftişe çıkarırken palyaço gibi giydirmek ne demekmiş öğreteceğim." Bölük komutanı şimdi kurtuluş yolunu sanki yalnız bunda görüyormuş gibi iki parmağını kasketinin siperliğine gittikçe daha çok bastırıyordu. Komutan sert bir tavırla alay etti. "Ne susuyorsunuz? Kimdir o Macar kıyafetine giren?" "Sayın komutanım." "Neymiş? Sayın komutanım, sayın komutanım, sayın komutanım deyip duruyorsunuz ama ne demek istiyorsunuz kimse anlamıyor." Yüzbaşı alçak sesle O zaman rütbesi alınan Dolohov'dur dedi. Rütbesi alındı da feldmarşal mı oldu yoksa er mi? Erse bütün erler gibi giyinmesi gerekir. Üniforması da aynı olmalı. Ona yürüyüşte öyle giyinmesine siz izin verdiniz komutanım. Alay komutanı, izin mi verdim? İzin mi verdim? İşte siz gençler hep öylesiniz diye söylendi. Öfkesi biraz geçmişti. İzin mi verdim? İnsan size bir şey söyledi mi sizde? Alay komutanı bir an sustu, sonra gene sinirlendi. Size bir şey söyledik mi sizde hemen? Ne? Bundan böyle lütfen adamlarınızı doğru dürüst giydirin. Bunu söyledikten sonra dönüp emir subayına baktı ve o kendisine özgü sarsıntılı yürüyüşle alaya doğru gitti. Belliydi ki böyle öfkelenmek hoşuna gidiyordu. Alayın önünden geçerken tekrar bağırıp çağırmak için bir bahane arıyordu. Subaylardan birinin omzundaki subay işaretini iyice parlatmadığı için, bir başkasını da erleri düzgün sıralamadığı için haşladı, sonra üçüncü bölüye geçti. Sırtında koyu maviye çalan bir kaput olan Dolohov'a yaklaşmadan önce ona hemen hemen beş kişi kaldığı bir sırada acı duyuyormuş gibi bir sesle ''Ne biçim duruyorsun? Ayağın nerede? Nerede ayağın?'' diye bağırmaya başladı. Dolohov büktüğü ayağını ağır ağır düzeltti ve aydınlık, küstah bir bakışla generalin yüzüne baktı. ''Ne diye mavi kaput giydin? Defol, başçavuş, değiştir şu. Hay!'' Ama sözünü bitiremedi. Dolohov hemen atıldı. ''Emrinizi yerine getirmek zorundayım ama bunlara boyun eğmek'' diye söze başladı. ''Sıradayken laf yok, laf yok, laf yok.'' Dolohov etrafı çınlatan gür bir sesle ''Hakaretlere boyun eğmek zorunda değilim.'' dedi. Generalle er göz göze geldiler. General sustu, boynunu sımsıkı saran eşarbının öfkeyle aşağıya doğru çekti. ''Lütfen giyiminizi değiştirin, lütfen.'' diyerek uzaklaştı. Bu sırada gözcü ''Geliyor.'' diye bağırdı. Alay komutanı kızardı. Hemen atına koştu, titrek elleriyle üzengiye yapıştı. Sıçrayarak hayvanın üzerine fırladı, oturup doğruldu, kılıcını çekti, sonra mutlu, kararlı bir ifadeyle ağzını yana açarak komut vermeye hazırlandı. Alay birden toparlanan bir kuş gibi silkindi, sonra hareketsiz kaldı. Alay komutanı "Hazrol!" diye bağırdı. Bu sesle tüyleri diken diken eden alay komutanı için sevinçli, alaydaki erler için sert, yaklaşan komutan içinse hoş geldiniz der gibi candan bir ifade vardı. İki yana ağaçlık, geniş, toprak yoldan yaylarını hafifçe gıcırdatarak büyük bir hızla yüksek mavi bir Viyana faytonu geliyordu. Faytonun arkasında komutanın atlı mahiyetiyle bir Hırvat hafif süvari muhafız birliği ilerliyordu. Kutsov'un yanında Rusların siyah üniformaları arasında tuhaf görünen beyaz bir üniforma giymiş Avusturyalı bir general oturuyordu. Araba alayın önünde durdu. Kutsov ile Avusturyalı general alçak sesle bir şeyler konuşuyorlardı. Sonra Kutsov ayağını ağır ağır arabanın yan tarafındaki basamaktan aşağıya indirirken sanki o anda karşısında kendisiyle alay komutanına nefeslerini tutarak bakan o 2000 kişi orada hiç yokmuş gibi hafifçe gülümsedi. Bir komut yükseldi. Alay tüfekleri omza alarak gene dalgalandı, selama durdu. Bir ölüm sessizliği içinde başkomutanın zayıf sesi duyuldu. Alay gürledi. Sağ ol. Sonra her şey tekrar derin bir sessizliğe gömüldü. Kutsov alayda bu hareketler olduğu sürece hep aynı yerde durmuştu. Sonra beyaz üniformaları generalle birlikte yanına mahiyetini de alarak safların önünden yürüyerek geçmeye başladı. Alay komutanının dimdik durup başkomutanı gözlerinin içine bakarak selamlamasından sonra da büzülerek iki büklüm olmuş bir halde yürürken vücudu gene ikide bir sarsılmasın diye kendini tutmasından, başkomutanın en küçük bir sözü ya da bir davranışı üzerine irkilmesinden belliydi ki bir as olarak yerine getirdiği ödevleri bir üst olarak yerine getirdiği ödevlerden çok daha zevkle yapıyordu. Alay komutanın çabaları ve disiplini sayesinde aynı zamanda Brno'ya giren başka alaylara oranla mükemmel bir durumdaydı. Yolda kalmış ya da hasta olan erlerin sayısı yalnız 217 idi. Kundra'dan başka her şey mükemmel durumdaydı. Kutsov safların önünden geçiyor, arada bir durup Türk savaşından beri tanıdığı subaylara, bazen de erlere birkaç tatlı söz söylüyordu. Arada bir erlerin kunduralarına bakarak üzgün bir tavırla başını sallıyor, onları hiç kimse de suç bulmuyormuş ama gene de bu kötü durumu görmekten kendini alamıyormuş gibi bir tavırla Avusturyalı generale gösteriyordu. Alay komutanı, başkomutanın alayla ilgili olarak söylediği herhangi bir sözü kaçırmaktan korkarak her defasında birkaç adım koşup önlerine geçiyordu. Kutsov'un arkasından onun en hafif sesle bile söylediği her sözün rahatça duyulabileceği bir mesafede mahiyetinde 20 kişi yürüyordu. Mahiyettekiler aralarında konuşuyor, bazen de gülüyorlardı. Başkomutana en yakın olanı yakışıklı yaveriydi. Bu Prens Bolkonski'ydi. Yanında aşırı derecede şişman, iyi yürekliliği güler yüzünden belli olan, gözleri nemli, uzun boylu arkadaşı Kurmay Nesvitski yürüyordu. Nesvitski yanında yürüyen esmer süvari subayının yaptıklarını gülmemek için kendini zor tutuyordu. Süvari subayı hiç gülmeden, gözlerindeki anlamı hiç değiştirmeden ciddi bir ifadeyle alay komutanının sırtına bakıyor, onun yaptığı her hareketi tekrar ediyordu. Alay komutanı ne zaman sarsılarak öne doğru eğilse, süvari subayı da aynı şekilde sarsılarak öne doğru eğiliyordu. Nesvitski gülüyor, şakayı yapana bakmaları için başkalarını da dürtüyordu. Kutsov, komutanın her davranışını izleyerek dışarı uğramış gibi bakan binlerce gözün önünden hiç acele etmeden ağır ağır geçiyordu. Üçüncü bölüğün yanına gelince birden durdu. Mahiyetindekiler onun böyle birden duracağını hiç tahmin etmedikleri için az kalsın üzerine geliyorlardı. Başkomutan o mavi kaput yüzünden laf işiten kırmızı burunlu yüzbaşıyı görünce onu tanıdı. "Ah, Timohin!" dedi. Timohin, alay komutanı onu azarlarken bütün vücudunu gelerek o kadar dik durmuştu ki daha dik durmak imkansız gibiydi. Öyleyken başkomutan onunla konuşmaya başlayınca Timohin öylesine gerildi ki başkomutan ona biraz daha uzun bir süre bakacak olsa belki de yüzbaşı buna artık dayanamayacaktı. Kutsov herhalde bunu anlamıştı. Bu yüzden yüzbaşıya iyilik etmekten başka bir niyeti olmadığını belirtmek için aceleyle ona arkasını döndü. Bir yara iziyle çizilmiş şişkin yüzünde hafif bir gülümseyiş titredi. "Ta İsmail'den beri tanışırız," dedi. Sonra alay komutanına döndü, "Cesur bir subaydır. Memnun musunuz ondan?" diye sordu. Alay komutanı arkasındaki süvari subayının kendisini bir ayna gibi yansıttığını fark etmeden irkildi, öne doğru bir adım attı. "Çok memnunum, ekselans." Kutsov gülümseyerek yüzbaşıdan uzaklaştı. "Hepimizin bir kusuru vardır," dedi. "O da Tanrı Baküs'e fazlaca düşkündür." Baküs, içkiye düşkün olmak anlamına gelen bir deyim. Alay komutanı bu işte kendisinin bir suçu varmış diye düşünülmesinden korkarak hiç karşılık vermedi. Süvari subayı o anda karnını içeriye çekmiş olan kırmızı burunlu subayın yüzüne baktı. Sonra onun yüzündeki ifadeyi de takındığı tavrı da öyle güzel taklit etti ki Nesvitski gülmekten kendini alamadı. Kutsov arkasına baktı. Süvari subayı yüzünün ifadesini her an istediği gibi değiştirebiliyordu. Kutsov arkaya dönünce yüzünü buruşturdu. Hemen en ciddi, en saygılı, en suçsuz tavrı takındı. Üçüncü bölük sondaydı. Kutsov bir şey hatırlamaya çalışıyormuş gibi durdu. Prens Andrei, mahiyet subaylarının arasından ileriye doğru çıktı. Fransızca olarak yavaşça, "Bu alayda bulunan rütbesi indirilmiş Dolohov'u hatırlatmamı emretmiştiniz," dedi. Kutsov, "Dolohov nerede?" diye sordu. Dolohov sırtına kül rengi kaputunu geçirmişti bile. Kendisini çağırmalarını beklemedi. Sıradan boylu poslu, parlak mavi gözlü sarışın bir er çıktı. Başkomutana yaklaşıp hazır ol vaziyeti aldı. Kutsov hafifçe kaşlarını çattı. "Şikayet mi?" diye sordu. Prens Andrei, "Dolohov bu," diye belirtti. Kutsov, "Ya," dedi, "bunun sana ders olacağını umuyorum. İyi hizmet et. Hükümdar iyi yüreklidir. Yararlılık gösterirsen ben de seni unutmam." O parlak mavi gözler başkomutana da alay komutanına da aynı küstahlıkla bir başkomutanla bir er arasına bu kadar büyük bir mesafe koyan perdeyi yırtarcasına bakıyordu. Dolohov gür, tok, sakin bir sesle, "Benim bir tek dileğim var, ekselans," dedi. suçumu unutturmam ve İmparator Hazretleri ile Rusya'ya olan bağlılığımı gösterebilmem için bana fırsat verilmesini rica ederim. Kutsov arkasını döndü. Gözlerinde yüzbaşı Timohin'e de arkasını döndüğü zaman olduğu gibi bir gülümseyiş titredi. Arkasını döndü ve Dolohova her ne söylediyse ve daha ne söyleyebilirse bunların hepsini çok çok uzun bir süredir biliyormuş, aynı zamanda bütün bunlardan bıkmış, usanmış, üstelik o anda bunları söylemek hiç gerekli bir şey değilmiş gibi yüzünü buruşturdu. Sonra dönüp arabaya doğru yürüdü. Alay bölüklere ayrıldı. Brown'a yakınlarında daha önceden hazırlanmış evlere dağılmak üzere yola koyuldu. Erler orada bu çetin yürüyüşten sonra dinleneceklerine, ayaklarına kundura bulabileceklerini umuyorlardı. Alay komutanı yerine gitmek üzere yola koyulmuş olan 3. bölüğü geçip atını en önde yürüyen yüzbaşı Timohin'e doğru sürerek "Bana gücenmeyin, Prohor Ignatiç," dedi. Teftişi kazasız belasız atlattığı için yüzünde büyük bir mutluluk ifadesi vardı. Hepimiz çarın hizmetindeyiz. Olmaz ki, insan günün birinde birliklerin önünde rezil olur. Onun için önceden özür dilerim. Beni bilirsiniz. Çok teşekkür etti. Bölük komutanına elini uzattı, yüzbaşının burnu kızardı. Gülümseyişle açılan dudaklarının arasında İsmail önlerinde dipçikle kırılan iki ön dişinin boş yeri göründü. Asıl ben özür dilerim generalim. Benim ne haddime diye karşılık verdi. Bay Dolohova da söyleyin. Onu unutmayacağım. Merak etmesin. Ha bakın, hep sormak isterdim. Söyleyin rica ederim. Bölükteki durumu nasıl? Ne yapar ne eder? Her şeyi. Timohin, ödevlerinde çok dikkatlidir ekselans. Ama öyle huyları var ki diye söylendi. Alay komutanı ne gibi, nasıl huylar yani diye sordu. Bazı günler bakarsınız hem akıllı hem bilgili hem iyi yüreklidir ekselans. Bazen bakarsınız canavar kesilir. Polonya'dayken bir Yahudi'yi az kalsın öldürecekti. Artık ne biçim bir adam olduğunu varın anlayın. Alay komutanı öyle öyle dedi. Ne de olsa felakete uğramış bir gence acımak gerekir. Arkası çok. Onun için siz onu... Timohin komutanın ne istediğini anladığını belirten bir gülümseyişle... Emredersiniz ekselans dedi. Evet evet öyle yapın. Alay komutanı safların arasında Dolohova arayıp buldu, atını durdurdu, ona ilk çarpışmada apolet veririz dedi. Dolohov dönüp ona baktı. Hiçbir şey söylemedi. Dudakları hala hep aynı alaylı ifadeyle gülümseyip duruyordu. Alay komutanı erlerin duyabileceği kadar yüksek bir sesle "Çok şükür iyi oldu," dedi. "Erlere tarafımdan birer maşrapa vodka verilsin. Hepinize teşekkürler, çok şükür." Sonra atını o bölüğün önünden geçirip bir başka bölüğe doğru sürdü. Timohin yanında yürüyen emir subayına, "Ne diyeyim, iyi adam doğrusu," dedi. "Böyle bir adama insan seve seve hizmet edebilir." Tam bir kupa beyi desenize, alay komutanına kupa beyi adını vermişlerdi. Teftişten sonra komutanların duydukları rahatlık erlere de geçmişti. Bölük neşe içinde yola devam ediyordu. Her taraftan erlerin konuşmaları duyuluyordu. Hani Kutsov'un bir gözü kördü, hani tek gözlüdür diyorlardı. Sanki öyle değil mi? Bundan hala kör mü olur? Yok, kardeşim o senden de benden de açık gözlüdür. Çizmelerin üstüne sardığımız bezlere, her şeye baktı. Eh kardeşim, gözlerini ayaklarıma bir dikti, eyvah dedim içimden. Ya öteki, yanındaki o her tarafı badanalanmış gibi olan Avusturyalı nasıldı? Un gibi bembeyazdı. Hay Allah, teçhizatı amma da parlatıyorlar. Ya Fedeşov nasıldı? Savaşın ne zaman başlayacağını söyledi mi? Sen onlara daha yakın duruyordun, işitmedin mi? Herkes diyordu ki, Brunov'da Bonaparte'ın kendisi konaklamış. Bonaparte konaklamışmış, amma da atıyor. Hiçbir şeycik bildiği yok. Şimdi Prusyalı ayaklanmış, Avusturyalı da demek onu yatıştırmaya uğraşıyor. İkisi anlaştılar mı, Bonaparte'la savaş o zaman açılacak. Bir de Brunov'da Bonaparte konaklıyor diyor. Aptal olduğu bu sözlerden besbelli. Bari konuşulanları dinle. Hey konakçı herifler, şuraya baksanıza, 5. bölük köşe sapıyor. Biraz sonra lapa pişirecekler. Bizse o zamana kadar yerimize bile varamayacağız. Bir peksimet versene ulan. Sen bana dün tütün verdin mi? Ya işte böyle. Neyse, al al. Allah müstahakını versin. Bari bir mola verseler, yoksa aç açına daha 5 verst yürümek zorunda kalacağız. Almanlar bize araba verdikleri vakit ne hoştu, bey gibi kurulur giderdik. Kardeşim, burada millet büsbütün azgın. Ötekiler Polonyalılara benziyorlardı. Hep Rus uyruklu adamlar. Şimdi ise nereye baksan Alman birader. Yüzbaşının sesi duyuldu. Şarkıcılar öne çıksın. Ayrı ayrı yerlerden 20 kadar er çıkıp bölüğün önüne koştular. Borazancı başı şarkıcılara doğru döndü, elini salladı, sonra ''Gün mü ağrıyor, güneş mi tutuşuyordu?'' diye başlayan ve ''İşte böyle kardeşler, Kamanski babamızla ün salacağız.'' diye biten uzun bir asker türküsüne başladı. Bu Türkiye'de bestelenmiş bir türküydü. Şimdi ise Avusturya'da söyleniyordu ama bir yeri değişik olarak erler Kamanski babamız yerine Kutsov babamız diyorlardı. 40 yaşlarında yakışıklı, zayıf bir adam olan Borazancıbaşı son sözleri söylerken ellerini sanki yere bir şey fırlatıyormuş gibi hızla aşağı indirdi, sert bir tavırla şarkıcı erlere baktı, sonra gözlerini kıstı. Bütün bu gözlerin kendisine doğru çevrili olduğu kanısına varınca da sanki görünmeyen çok kıymetli bir şeyi başının üzerinde büyük bir dikkatle kaldırıyormuş gibi bir tavırla iki elini yukarıya doğru kaldırdı. Birkaç saniye öyle durdu. Birden o kıymetli şeyi öfkeyle yere atıyormuş gibi bir hareketle türküye başladı. Ah kulübem de kulübem benim. 20 ses birden türküye katıldı. Benim yepyeni kulübeciğim ve kaşık çalan bir er sırtındaki teçhizatın ağırlığına rağmen çevir bir tavırla ileriye doğru fırladı, omuzlarını kıra kıra elindeki kaşıkla birini tehdit ediyormuş gibi onu sallaya sallaya bölüğün önünde arka arkaya yürümeye başladı. Erler ellerini kollarını sallayarak serbest geniş adımlarla yürüyor, ancak arada bir adımlarına ellerinde olmayarak birbirine uyduruyorlardı. Bölüğün arkasında tekerlek gürültülere, yay gıcırtıları, nal sesleri duyuldu. Kutsov mahiyetiyle birlikte kente dönüyordu. Başkomutan erlerin serbest yürümeye devam etmelerini işaret etti. Türkü sesleri durup oynaya oynaya yürüyen, eri ve dinç adımlarla neşeli neşeli yola devam eden bölük erlerini görünce, onun da mahiyetindekilerinde yüzünde bir memnunluk belirmişti. Araba bölüğün sağ tarafından öne doğru ilerlerken ikinci sırada herkesin dikkatini çeken mavi gözlü er Dolohov göründü. Öteki erlerden daha da dinç adımlarla zarif bir şekilde şarkıya uyarak yürüyor, arabayla geçenlerin yüzüne o anda bölükle beraber yürümeyenlere çok acıyormuş gibi bakıyordu. Kutsov'un mahiyetinde bulunan ve alay komutanının taklidini yapmış olan süvari subayı arabadan biraz geri kaldı, atını Dolohov'a doğru sürdü.